Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımıza devam ediyoruz. Hazreti Mevlana'nın bir kıssasıyla ama hikmet dolu bir kıssasıyla bu yolculuk devam edecek. Allah adamları kimi zaman Allah'ın kendilerine lütfettiği hikmetlerini şiirle, kimi zaman düz yazı ile, kimi zaman kıssa ile, bir menkıbe ile aktarırlar. Önemli olan orada verilmek istenen temel mesajdır. O mesajlar doğru kavranır, idrak edilirse o hikmet yüreğimize iner, hayatımıza bir şekilde monte edilirse o bir ömür bize Allah'ın izniyle hakikati gösteren bir pusula haline dönüşür. Bugünkü hikmetimizi okuyalım Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden. Bir bey hamama gitmek istedi. Kölesine "Sungur!" diye seslendi. "Uyan, başını yastıktan kaldır. Tası, peştemali, kili, cariye altından al da hamama gidelim." Sungur hemen tası, peştemali aldı. Beyle beraber yola düştü. Yolda bir mescit vardı. Sungur'un kulağına ezan sesi geldi. Sungur köleydi ama namaza pek düşkündü. Efendisine dedi ki, "Ey kölesine, hizmetkarına lütuflarda bulunan beyim, sen şu dükkanda birazcık otur, sabret, ben de mescide gideyim, namazımı kılıvereyim," dedi. Sungur mescide girdi. Biraz sonra namaz bitti, dua edildi. Cemaat de, imam da mescitten dışarı çıktılar. Sungur kuşluk vaktine kadar mescitte kaldı. Bey onu epey bir zaman bekledi, gözetledi. Sonra caminin kapısına kadar gelip, "Ey Sungur, bekliyorum. Neden hala içeridesin? Dışarı çıkmıyorsun," diye bağırdı. O da, "Ey benim hünerli beyim, beni bırakmıyor," diye cevap verdi. "Ey yüzlü nurlu efendim, ey yüzlü nurlu efendim, biraz daha sabret, şimdi geliyorum. Beni beklemekte olduğunu elbet biliyorum, unutmadım." Bey 7 defa bağırdı ve bekledi. Sonunda Sungur'un bu davranışından usandı, aciz kaldı. Sungur'un cevabı hep, "Ey muhterem beyim, beni bırakmıyor ki dışarı çıkayım," sözüydü. Bey, "Mescitte kimse kalmadı. Seni kim bırakmıyor ki? Seni orada kim tutuyor?" diye sordu. Sungur dedi ki, "Efendim, seni dışarıda bağlayan yok mu? Beni de içeriye o bağladı. Sana bu tarafa adım attırmayan var ya, işte benim de dışarı adım atmama engel olan o," dedi. Evet, burada tabii çok ince bir hikmet var. Derin bir hikmet var. Belki sırlarla dolu bir hikmet var. Yüce Rabbimiz her bir kuluna nasibi, istidadı, onun yönelişleri, azmi, niyeti, iradesi, gayreti çerçevesinde lütuflarda bulunur. Aynı zamanda karşılıksız fazlından, ihsanından, ikramından da dilediğine dilediği kadar ihsanlarda bulunur. Maddi nimetlerde olduğu gibi manevi nimetlerde de farklılıklar vardır. Bu sırrın arka planını tümüyle çözmek beşer takatinin üstündedir. Elbette çözülemez. Ancak yine Yüce Rabbin haber verdiğiyle, Hazreti Peygamber'in bildirdiğiyle, bildirdikleri, haber verdikleri ölçüde ve bir de bizlerin idraki, kavrayışı ve anlama melekesindeki derinlik ölçüsünde konular anlaşılır. Kişiye göre farklı farklı seviyelerde, mertebelerde bu sırlar açılır. Burada dikkat edilirse birinin gönlünde namaz sevgisi var. Kulağı ezanda. Ezan okununca yerinde duramıyor, rahat edemiyor. Mescide doğru bir an önce uçmak istiyor. Rabbi ile buluşmak istiyor. Sorumluluğunun farkında. Ama bir diğerinin kulağına ezan sesi gitmiyor. Girmiyor içeriye belki. İçinde bir şevk doğmuyor. Caminin kapısına kadar geliyor. Ayakkabılarını çıkarıp içeri girme isteğini kendinde bulamıyor. Peki bu sırrın, bu kader sırrının bir takım temelleri yok mu? Elbette var. Yüce Rabbimiz hiçbir kulunun hidayete yönelişine engel olmaz. Bilakis kullarının hidayete yönelmesini ister. Allah kullarının yönelişlerini, özellikle hidayete yönelişlerini, müsbet ve pozitif yöne yönelişlerini daima destekler. Rabbimiz o alanda kapılar açar kullarına. Ancak insan o hidayet çağrılarına, doğru yol davetlerine kulak tıkar, yönünü çevirir, duymazdan gelir, üstten bakar, kibirlenirse, işte o zaman o kul tabiri caizse kendi arzu ve iradesi hangi yöne ise o yöne doğru Cenab-ı Hak onu yönlendirir. Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri hidayeti, öncelikle doğru yolu bulabilecek bir aklı, idraki kullarına lütfeder. En azından kendilerine beyan edildikten sonra, açıklandıktan sonra anlayabilecek kadar bir idrak verir. Zaten böyle bir idrak, akıl, şuur vermediyse o kulun sorumluluğu da yoktur. Aklı olmayanın sorumluluğu olmaz. Eğer Yüce Rabbimiz bir kuluna akıl ve idrak, şuur vermemişse ona bir sorumluluk da yüklemez. Onun için hidayetin zemini ya da bu anlamdaki insanın Allah'ın razı olduğu kulluğa doğru yönelişindeki o zemin, temel, o akletme, idrak etme, en azından kendisine ifade edilen mesajı anlayabilecek bir idrak seviyesidir. Allah bir kuluna bunu vermediyse zaten o sorumlu değildir. Bunu verdiği halde eğer bir kuluna Yüce Rabbimiz ilahi mesajını elçileri vasıtasıyla bir şekilde ulaştırmadıysa o kula da azap etmeyeceğini beyan eder. Çünkü ayet-i kerimeler bu noktada açık. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Cenab-ı Hak öyle buyurur. Biz elçi göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz buyurur. Öyleyse hidayette bir alt seviye diyebileceğimiz o anlayış kıvamı, bir de Cenab-ı Hakk'ın mesajının ne olduğuna dair sıhhatli bir bilginin kişiye ulaşması gerekiyor. Bazı alimlerimiz kişinin kendi aklıyla, idrakiyle Allah'ın varlığını ve birliğini bulabileceğini, dolayısıyla böyle bir sonuca ulaşamadıysa yine mesul olacağını beyan etmişlerdir. Yine ehl-i sünnet çerçevesinde birçok alimimiz de Allah bir kuluna aklı da olsa, idraki de olsa hidayeti bir elçi vasıtasıyla, kullarından bir elçi vasıtasıyla ulaştırmadıkça o kul azabı hak etmiş olmaz demişlerdir. Ve işte burada, bu noktalarda o hidayet kendisine bir şekilde ulaşınca insanın, o hidayete karşı eğer müsbet bir yönelişle yönelirse kul, kalbi bir yönelişle, ciddi bir şekilde ona yönelirse, Cenab-ı Hak o kulunun yine elinden tutar, o kuluna hidayet nasip eder. Zira ayet-i kerimede وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابٍ yani Allah kendisine yönelene hidayet eder buyurur. Burada çok ince bir nokta var. Esasen insanın gönlündeki o yöneliş, hak ve hakikate doğru yönelişi çok büyük değer ifade ediyor. Böyle yapmaz da kişi inatla kulaklarını tıkarsa, hakikatin sesine kulak vermezse, anlama gayreti içine girmezse, hele hele kendisine bu hidayeti tebliğ edenlere karşı yüz çevirir, İşte kibrinden, inadından, hasedinden, her neyse onları dinlemeyecek olursa, işte o zaman hidayete doğru kapılar kapanmaya başlar. Ne tarafı arzu ediyorsa da o tarafa doğru yönelmeye başlar. Bakınız, Nisa suresi 115'te şu anlatılan hususlar çok büyük bir hakikat çerçevesi halinde önümüze sunuluyor. Ayet-i kerime şöyle, estağfirullah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا. Kendisine hidayet yolu apaçık beyan edildikten sonra her kim elçinin söylediğine karşı çıkar, ondan ayrılır. وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin izlediği yolun dışında bir yol izlemeye karar verir ve o yola gitmeye başlarsa nüvellihi ma tevella, biz de onu yöneldiği tarafa yöneltiriz. Ve nuslihi cehennem, sonra da onu cehenneme yaslarız. Cehenneme iletiriz. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Dikkat edilirse buradaki sır kavram nüvellihi ma tevella, biz onu yöneldiği tarafa doğru yöneltiriz diyor Cenab-ı Hak. Evet, Cenab-ı Hak kulunu normal şartlarda durup dururken saptırmaz. Ama hidayeti bırakır kul, hidayet elçilerine kulak tıkar, bilinçli olarak kulak tıkarsa, efendim, onlara karşı delilsiz, kuru kuruya, inatla karşı çıkarsa, o zaman diyor, o ne tarafa yönelirse biz de onu o tarafa yöneltiriz buyuruyor Cenab-ı Hak. O dalaleti onun için hak ederiz. Sapıklığı hak ederiz ve o sapıklığın içinde kalır. Ama ne zaman kalıyor? Kendisine hidayet yolu beyan edildikten ve o da onu benimsemedikten ve müminlerin yolunun dışında bir başka yol tutmaya başladıktan sonra biz onu yöneldiği tarafa yöneltiriz buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte dikkat edilirse buradaki Hazreti Mevlana'nın anlattığı hikmette sungur zahiren bir köle, bir hizmetkar. Öbürü de bey. Belki halk nazarında kölenin itibarı yok, onun itibarı var. Fakat biri yüreğini hakka ve hakikate doğru çevirmiş ve ezanın sesini duyuyor. Mescidin yoluna koşarak gidiyor. Öbürü de dışarıda bekliyor, içeriye adım atamıyor. Her ikisi de kalbi yönelişlerinin neticesinde Yüce Rab tarafından, Mevlamız tarafından yöneldikleri yöne doğru yönlendiriliyorlar. Bu son derece sırlı bir hadise. Burada bir diğer sır da şu, bir diğer incelik de ya da hikmetin bir boyutu da, insan ne kadar isterse istesin efendim, yaptığı amellerin arka planındaki ilahi inayeti, ilahi yardımı, Allah'ın kulunun elinden tutmasını mutlaka görmeli. Çünkü insana aklı veren, idraki veren, kendine hakikati gösterecek elçileri gönderen, kendine o ameli sevdiren, o ameli işlemeye muvaffak kılan hep Allah'tır. Onun için insan her ne kadar cüz'i iradesi çok kıymetli olsa bile o külli iradeyi, yani Mevla'nın rahmetini, inayetini, yardımını her zaman hissetmeli, görmeli, itiraf etmeli ve o yardımı Allah'tan daima dilemelidir. Aksi halde bunu ben yaptım, ben ettim, ben şöyle oruç tuttum, şöyle namaz kıldım, şöyle zekat verdim tarzında bir takım güzellikleri kendi nefsimize nispet edecek olursak, haramlara düşmemeyi kendimizin bir becerisi olarak görecek olursak, bu Allah'ın rahmetini görmemektir ki, Allah muhafaza, insan öyle zaman olur ki taata güç kudret bulamayabilir. Günahlardan kaçmaya içinde bir istek söz konusu olmayabilir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz diyor bir savaşta dönüyorduk Medine-i Münevvere'ye doğru. Rivayete göre Hayber gazvesinden dönüyorduk. Medine'ye doğru yaklaştık. Yaklaşınca sahabe-i kiram böyle tam böyle tepe noktaya çıkınca, muhtemelen Medine evlerini görünce Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sesli sesli kimisi tekbir getiriyor, kimisi La ilahe illallah, La ilahe illallah diye yüksek sesle efendim adeta sevinçlerini ısrar ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ikaz etti. Bakın dedi, siz sağıra işittirmiyorsunuz. Sesinizi böyle yükseltmeyin buyurdu. Ben de diyor o esnada içimden la havle ve la kuvvete illa billah diyordum. Peygamberimizin de bineğinin arkasında ben vardım diyor. Bana dedi ki Ebu Musa, sana cennet hazinelerinden bir hazine söyleyeyim mi? Buyur ya Resulullah dedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah buyurdu. Yani bu cennet hazinelerinden bir hazinedir dedi. Ne demek la havle ve la kuvvete illa billah? Şu demek. Allah'ın izni, yardım ve inayeti söz konusu olmayacak olursa hiçbir kimsede ne kuvvet, ne kudret, ne de kımıldama, hiçbir şey söz konusu olamaz. Alimlerimiz, hadis şarihlerimiz bu ifadeyi şöyle de açıklarlar. Allah'ın yardımı olmadan ne bir iyiliğe insan güç yetirebilir, ne de bir kötülükten kaçabilir. İyiliklere, taatlere, ibadetlere güç kuvvet bulmak, günahlardan kaçabilmek ancak Allah'ın yardım ve inayetiyledir. Bu sözün manası budur. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu esasen Allah'ı tanıyan, yani marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma ilminde derinleşmiş bütün hak dostlarının geldiği ortak nokta burasıdır. Allah'ın yardım ve inayeti olmadan kulda hiçbir şey ortaya çıkmaz. Bütün güzelliklerin ortaya çıkması, kötülüklerden uzaklaşılabilmesi ancak onun yardım ve inayetiyledir. O zaman kulun burada hissesi nedir? Kulun burada hissesi o güzellikleri yapma istemesi, iradesi, bu noktadaki azmi, gayreti, efendim, Cenab-ı Hakk'ın o gayrete, o azme rahmetini göndererek o kulunu muvaffak kılmasıdır. Ki buna tevfik denir, tevfik. Tevfik, hidayetin bir çeşididir ki Allah'ın bir kulunun elinden tutması, onu hayırlı işlerde muvaffak kılması anlamına gelir, başarılı kılması anlamına gelir. İşte burada bu sungur hikayesinde bunu görüyoruz. Birisi namaza öyle bağlanıyor, öyle bağlanıyor ki diyor ki efendim diyor içeriden salmıyorlar mescitten. Kim salmıyor? Seni diyor dışarıdan içeri salmayan var ya, beni de içeriden dışarı salmıyor. Niye birisi içeriden dışarı çıkamıyor, diğeri dışarıdan içeri giremiyor? İşte onun zemininde, onun altyapısında, perde arkasında o hak ve hakikate karşı insanın gönlündeki o meylin, inabe diyor Kur'an buna, o inabenin oluşması ya da oluşmaması yatıyor. Bunun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok şerlerden koruması için ve birçok hayırlara yardımcı olması için Yüce Allah'tan sürekli niyazda bulunmuştur. Çünkü yalnız kulun kendi gayreti, kendi kesbi bu işe yetmez. Çünkü güç ve kudret onundur. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz her farz namazdan sonra tavsiye buyurdu. Allah'ım sana güzel kul olabilmek, seni zikredebilmek, sana şükreden bir kul olabilmek için bana yardım et duası bunu işaret eder. Ya Rabbi diyor seni güzelce zikretmek, sana güzelce şükretmek ve sana çok güzel bir kul olmak için bana yardım et. Allah'ın yardımı olmadan hakkı gereği gibi zikretmek, ona şükretmek ve güzel kul olmak zor çünkü. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi beni sana yaklaştıracak amellerin sevgisiyle rızıklandır der. Ya Rabbi bu amelleri gönlüme sevimli kıl der. Ya Rabbi küfürü, nifakı bana çirkin göster. Fıskı, günahı efendim bana çirkin göster, kötü göster diye dua eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hasetten, cimrilikten sana sığınırım der. Ve nice nice güzellikleri de Yüce Rabbimizden ister. Ya Rabbi bizi muvaffak kıl diye. Belki işte Fatiha suresindeki hani sürekli niyaz ettiğimiz İhtinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim duası. Allah'ım bizi dosdoğru yola ilet. Orada sebatkar kıl. Ayağımızı kaydırma. Kendilerine nimet verdiğin o kullarının yoluna ilet bizi ya Rabbi diye o hidayetin sırat-ı müstakim üzere devam edip gitmesini Allah'tan istemesi de bu sırra binaendir. Öyleyse insan ne yaparsa yapsın, Allah'ın yardım ve inayetine daima muhtaç olduğunun farkında olmalı. Yapıp ettiği güzellikleri asla kendine nispet etmemeli. Lütfedildi demeli, ihsan edildi demeli. Bir hayra mı muvaffak kılındınız? Bir infakta mı bulundunuz? Elhamdülillah, Cenab-ı Hak lütfetti, böyle bir infak gerçekleşti diyebilmeli insan. Hamdolsun, namaz kılındı, Yüce Rabbimiz ikram etti, sıhhat verdi, secdelerimizi yapabildik demeli. Herhangi bir hizmette başarılı mı oldunuz? Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı. O lütfetmeseydi, ihsan etmeseydi, o yardımını göndermeseydi biz bu hizmeti yapamazdık demeli. Bir muzaffer mi oldunuz? Muzaffer bir komutan mı oldunuz? Bir zafer mi elde ettiniz? Demeli ki zafer Allah'tandır. Zaferi veren odur. Bize böyle bir nimeti tattırdığı için ona şükürler olsun demeli. Bir evladı iyale mi karıştınız? Cenab-ı Hak size bir evlat mı verdi? Çocuğum oldu dememeli belki. Cenab-ı Hak bir evlat ihsan eyledi. Bir kız yavrusu ihsan eyledi. Bir erkek evlat ihsan eyledi. İkram eyledi demeli. Efendim, hastalıktan şifa mı buldunuz? Ya da doktorsunuz. Sizin elinizden hastalar şifa mı buldu? Bu doktor, bu hastayı ben iyi ettim. Ya da hasta şifa buldum dememeli belki. Cenab-ı Hak ikram etti, şifaya kavuşturdu elhamdülillah demeli. Doktorsa Cenab-ı Hak lütfetti, başarılı geçti elhamdülillah ameliyat. Sonuç hayır olacak, ondan ümit ediyoruz. Rahmet onun, güzellik onun demeli. Yani her türlü güzelliği, her türlü nimeti Cenab-ı Hakk'a izafe edebilme edebini daimi bir şekilde gösterebilmek gerekiyor. Bu esasen marifetullah'tan nasip almış Allah'ı tanıyan kulların söylediği edeplerdir bunlar. Bu incelikler son derece önemli. Ya Cenab-ı Hakk'a hiçbir zaman bizim tarafımızdan negatif değerlendirilen şeyler nispet edilmemeli. Onları kendi nefsimize nispet etmeliyiz. Kendimize nispet etmeliyiz. Bir kötülükse bu bizim kusurumuz demeli. Bu bizden kaynaklandı demeli. Bir eksiğimiz sebebiyle oldu demeli. Bunlar ilahi rahmeti üzerimize çekecek güzel edeplerdir. O zaman efendim hikmeti tekrar hatırlayacak olursak, demek ki Sungur'la efendisi arasındaki geçen bu hadisenin verdiği hikmet şu: biz daimi bir şekilde Mevla'nın ihsanına, ikramına, fazlına muhtacız. Verdiği güzellikler efendim bizde tecelli edince de o güzellikleri yine Mevla'ya nispet etmek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'a bağlamak gerekiyor. Bizi buna muvaffak kıldığı için de bir şükür duygusu içerisinde olmamız gerekiyor. Böyle güzelliklere mazhar olamamış kullara da dua etmek gerekiyor belki. Onları da küçük görmemek gerekiyor. Küçük küçük, ufak ufak, nezaketli bir şekilde ikazlar etmek gerekiyor. Rabbimiz cümlemizin gönüllerini daima haktan ve hakikatten yana meylettirsin efendim. Allah'a emanet olunuz.